Ayrım 10. İmamlar ve Haramiler Medyası, Sabahattin Önkibar, sayfa 130. Göstermelik sahipler. Yoksa çalığın ve kalyon inşaatının ki göstermelik sahiplik miydi? Batı'da birkaç hükümeti devirmeye yetecek olan bu hadiseye Türk halkı ve kamuoyu neden büyük bir tepki vermedi? İşte sabah ATV olayı aslında Türk medyasını hukuk ve kural dışı olarak ele geçirmenin öyküsüdür. Sabah ATV operasyonu sonrasında Türkiye'de medya artık tamamen fethedilme sürecine girmiştir. Tam bu noktada Sabah ATV'nin TMSF'den satın alınmasına %25 ile ortak olan Katar sermayesini sorgulamak istiyoruz. Katar sermayesi %25 ortaklıkla ne hedeflemiştir? Öyle ya, böyle bir ortaklığın gazete ve televizyon yönetiminde egemen olma bağlamında hiçbir etkisi yok. Zira azınlık hissesi. Keza Türkiye'de Hürriyet gazetesi dışında bütün gazete ve televizyonlar zarar ederler ki bunu bilmek için bilançoya şöyle bir göz atmak yetiyor. Hal böyleyken Katarlılar niçin Sabah ATV'ye ortak oldular? Belli değildir. Bilinmeyen gizli amaçlar diyeceğim ama mümkün değil. Zira böyle bir şey söz konusu olsa Katarlılar Çalık'la beraber ortaklıktan ayrılmazlardı. Katarlılara dikkat. Yorumumuz şudur. Belli ki Katarlılar bir rica ya da hatır üzerine 250 milyon doların üstündeki bir rakama üstlendiler. Peki bu kimin hatırıdır? Katarlılar kim için 250 milyon doları riske ettiler? Türkiye-Katar ilişkilerinin AKP iktidarıyla doğruya çıkması ve Cumhurbaşkanı ile Başbakan'ın 13 yıl içinde Katar'ı onlarca kez ziyaret etmelerinin özel anlamı var mı? Katar dediğiniz Bayrampaşa kadar bile nüfusu olmayan bir belde devletçiği. Böyle bir ülkeciyi o kadar önemsemek ve baş tacı etmek hangi stratejik aklın gereğidir? Evet, Katar'la ilişkiler AKP döneminde cevap arayan sorulara kaynaklık eden konulardan biridir. Sabah ATV'nin satışı yıllardır siyasi gündemimizde hala en önemli başlıktır ki malum CHP bu konuda TBMM'de hükümete gen soru bile vermişti. Damadın ihale bereketi. 27 Temmuz 2007 tarihli Vatan Gazetesi'nde yukarıdaki başlıkta bir haber yayımlandı. Öge Demirkan imzalı haberde şöyle deniyordu. Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Çalık Holding'e CEO vekili olduktan sonra grubun inşaat işlerinde patlama oldu. İstanbul ve İzmit'te 4 ihale alan şirket toplam 1 milyar liralık ihale aldı. Çalık, 2007 yılında İstanbul'da sırasıyla Tarlabaşı, Fatih, Üsküdar ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ihalelerini kazandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak, Çalık Holding'e CEO vekili olduktan sonra grubun inşaat işlerinde patlama oldu. Çalık Holding bünyesinde bulunan GAP İnşaat, 2007 yılının ilk 7 ayında toplam 1 milyar liraya yakın ihale aldı. Berat Albayrak, 24 Ocak 2007 tarihinde Çalık Holding CEO vekili oldu. Bu tarihten sonra özellikle belediyelerin açtığı ihalelere Çalık grubu bünyelerinde bulunan GAP İnşaat ile katıldı. Bu süre içinde GAP İnşaat milyon dolarlık Tarlabaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, Balat Kentsel Dönüşüm Projesi, Sabancı Gölü Yuvacık Arıtma Tesisi arsası terfi sistemi ihaleleri başta olmak üzere devletten toplam 4 ihale aldı. Aydın Doğan'ın anlattığı ve Ahmet Çalık bağlamında Aydın Doğan'ın aktardığı bir anekdot. Hürriyet'in patronu Recep Tayyip Erdoğan'la buluştuğunda şöyle bir talepte bulunur. Sayın Başbakan, benim elimde nakit para var. Bunu yatırıma dönüştürmek istiyorum. Ne yapmak istiyorsun? Rafineri kurmak istiyorum. Nereye? Ceyhan'a. Orası olmaz. Niçin? Orayı bizim Çalık grubuna söz verdim. Efendim Çalık da yapsın, ben de yapayım. Olmaz. Evet. Aydın Doğan'ın televizyondan aktardığı ve Tayyip Erdoğan'ın yalanlamadığı bu anekdot aslında bazı soruların cevabını içermiyor mu? Gelelim Çalık'ın Sabah ATV'den neden çekildiği sorusuna. Benim hükmüm, Türkmenistan tecrübesini yaşayan Ahmet Çalık'ın iktidar değiştiğinde benzer bir akıbetle karşılaşmak istemediği ve benden bu kadar deyip ayrıldığı yönünde. Tam bu noktada damat Serhat Albayrak'ın aniden Çalık grubundan ayrılmasına da dikkat çekelim. Tayyip Erdoğan'ın damadı ne oldu da Çalık grubuna sürpriz bir şekilde elveda dedi. Ve havuz kuruluyor. Berat Albayrak oradan ayrıldıktan sonra uzun bir süre milletvekili adayı olana kadar boş gezdi. Öyleyse bu ayrılma bir planlamanın sonucu değil, kızgınlığın ürünü değil midir? Peki damat Berat kime ve neye kızmıştı? Çalık'ın Sabah ATV'den vazgeçmek istemesine mi sinirlenmişti? Damadın büyüklerine danışmadan Çalık'tan ayrılmayacağı muhakkak değil mi? Bu arada Sabah ATV kime nasıl devredildi? Kamu bankalarının açtığı milyar doları aşan ve hiç ödemeyen kredi borcu ne olacak? Çalık, Sabah ATV'den ayrılırken kurulan o havuz neyin nesiydi? Tayyip Erdoğan ile Binali Yıldırım o havuzla niçin irtibatlandırıldı? Daha önce Star ve Akşam gazetelerini almaları için baskılanan Cengiz İnşaat'ın patronu Mehmet Cengiz, Lima'nın patronu Nihat Özdemir, Koli'nin patronu Celal Koloğlu ve bunlara ilaveten Özaltın İnşaat'tan Hayrettin Özaltın ile Makyol'un sahibi Adnan Çebi'nin telefonlarının dinlenmesi ve haklarında davaların açılmasının bir anlamı yok mudur? Üstelik bu isimlerin ilk üçü İstanbul'daki yeni havalimanı yapımını üstlenen müteahhitlerdir. Cengiz, Limak, Colin. Dahası, özellikle Cengiz İnşaat ile Limak ve Colin grubunun AKP döneminin en çok iş alan müteahhitleri olmaları rastlantı mıdır? Bir başka ilginçlik, bu üç grubun ortak işleri almasıdır ki bu işlerin ederi mübalağasız onlarca milyar dolardı. İşte ortak alınan işlerden birkaçı. Uludağ Elektrik Dağıtım, Çanlıbel Elektrik Dağıtım, Boğaziçi Elektrik Dağıtım, Yusufeli Barajı. Hülasa Sabah ATV dosyasının gelecekte kurulacak Yüce Divan'ın en önemli davalarından biri olacağı mutlaktır. 25 Aralık yolsuzluk iddiaları bağlamında mahkeme kararıyla dinlenen telefon tapeleri ortadadır. Cengiz İnşaat'a 100 milyon dolar, Nihat Özdemir'in Liman'a 100 milyon dolar, Celal Koloğlu'nun Kolin'ine ise 100 milyon dolar, Adnan Çebi'ye 30 milyon dolar ve Hayrettin Özaltın'a 20 milyon dolarlık salma salındığı ortadadır. Bu paralar kimin adına istendi? Keza İbrahim Çeçen'in beni de havalimanı ihalesine ortak edin, 100 milyon dolar vereyim dediği kayıtlardadır. Soru şudur, bu insanlardan bu para neyin karşılığında istendi? İstediği iddia edilen Binali Yıldırım kimin adına istedi? En önemlisi bu para niye istendi? Bahse konu olan Sabah ATV'ye yeni sahip bulmaksa Tayyip Bey ile Binali Bey'in ne bu işle ne alakaları olabilir? Ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran o malum ses kaseti tapeleri. İşte mahkeme kararı ile yapılan ve iddianameye malzeme olan o dinlemelerden bir kesit. Mehmet Cengiz'in İstanbul Boğazı'na 3. köprüyü yapan ünlü müteahhit İbrahim Çeçen'le yaptığı konuşma. Resmi tapelerde Cengiz ile Çeçen. Mehmet Cengiz. Abi, ben yarın Rize'ye gidiyorum. Başbakan Rize'ye geliyor ya. İbrahim Çeçen. Evet. Mehmet Cengiz. Gene 3-4 gün kalıyor Rize'de. Niye kalıyor anlamadım ya. İbrahim Çeçen. E kalsın daha iyi canım. Sen de yanına gidersin, bu basın masın işlerini halledersin oğlum. Mehmet Cengiz. Sana da oradan fatura girecek. O zaman ne diyeceksin? İbrahim Çeçen. Haha, bana niye girecek? Benim havaalanım yok. İstanbul Havaalanı ihalesine dahil edilmedim. Bana niye fatura versin ya? Celal'le Colin grubu patronu yolda konuştuk. Dedim bana ne vermiş oğlum? Size vermiş. Bana bir şey verdiyse tamam, hay hay, başımın üstüne. Mehmet Cengiz. Ben zaten bu tip işlere hiç girmiyorum. Ben derim ki bana ne görev düşüyorsa hay hay. Başka çare yok. İbrahim Çeçen. Ya bu yapamayacağım işe beni niye sokuyorsun diye. Niye demedin? Mehmet Cengiz. Ya İbrahim abi, 3 aydır savaşıyorum. Günahım benden sorulsun ya. Ne yani, ne yapayım abi ya. Ben adam satmam ama hiç yapamayacağım işe ben ne gireyim abi. Param da olsa yani, imkanım da yok. Anlamam ben bu tip işlerden. Abi bana ne görev düşüyorsa ben varım. Başka yok, git şunla konuş, bununla konuş, mümkünü yok. İbrahim Çeçen, tamam sonra konuşuruz. Mehmet Cengiz, yanlış mı abi? Haklısın, sonra konuşuruz, sen şimdi toplantıya git. Mehmet Cengiz, Hayrettin Özaltın tapesi. Aşağıdaki görüşmeden Çaykur Rizespor için paralar toplanacağı ve aynı zamanda Turkuaz Medya Grubu'nun satışı için olduğu düşünülen daha yüksek miktarlarda paralar toplanacağı Mehmet Cengiz'in Limak, Kolin, Sen, Adnan ama bu tabii Rize Spor'a asıl şey bomba duruyor cümlesinden anlaşılmaktadır. 27.08.2013 tarihinde saat 12.22 sıralarında 90.533.777 nokta nokta numaralı telefonu kullanan Mehmet Cengiz ile 0532222 nokta nokta nokta numaralı kullanan Hayrettin Özaltın arasında gerçekleşen görüşme şöyledir. Mehmet Cengiz, kaçtınız ama hiçbir şey fark etmedi. Hayrettin Özaltın, niye? Mehmet Cengiz, 500 bin avro. Hayrettin Özaltın gülüyor, öyle mi? Mehmet Cengiz, Limak, Colin, Sen, Adnan ama bu tabii Rize Spor'a. Asıl bomba duruyor, gülüyor. Ethem Sancak, Mehmet Cengiz tapesi. Aşağıda ayrıntılı olarak aktarılan ve süreç hakkında genel bilgi veren iki görüşmede ise akşam grubunu alacak olan Ethem Sancak'a Mehmet Cengiz'in üzerine bayağı çalıştık, son anda başka görev aldık, oradan vazgeçtik cümlesi dikkat çekici. 5 Ekim 2013 tarihinde saat 12.09 sıralarında 0533777 nokta nokta numaralı telefonu kullanan Mehmet Cengiz ile 0532354 nokta nokta numaralı telefonu kullanan Ethem Sancak, Hedef Alyans Holding AŞ arasında gerçekleşen görüşme şöyle. Ethem Sancak, ya sizden bir istirhamım olacak. Bu senin bıraktığın grubu aldım. Mehmet Cengiz, Allah hayırlı uğurlu etsin. Ethem Sancak, sağ ol abi. El sıkıştık. Sen zor işleri sevmiyorsun, bana bırakmıyorsun hiç kolay işleri. Mehmet Cengiz, ben daha zorlarındayım, merak etme. Ethem Sancak, iyi, zor işi kolay işi al da abi. Yani bu zorlukları azaltalım. Mehmet Cengiz, senin aldığın gazeteler üzerine bayağı çalıştık ama son anda başka görev aldık, oradan vazgeçtik. Ethem Sancak, evet. Mehmet Cengiz, Hayrettin Özaltın tapesi. Cengiz İnşaat sahibi Mehmet Cengiz'in Özaltın İnşaat'ın sahibi Hayrettin Özaltın'la yaptığı bir başka telefon konuşması. Mehmet Cengiz, iyi misin? Hayrettin Özaltın, iyiyiz Allah'a şükür. Ne yapalım, başımıza bunlar da gelecekti, geldi. Mehmet Cengiz, Adnan ne yapıyor? Hayrettin Özaltın, Adnan bir tarafından nefes alıyor. Becerecekler hepimizi diyor Adnan. Mehmet Cengiz, Ha, sen dünden bugüne nasıl hissediyorsun kendini? Hayrettin Özaltın, Nihat'ı gördükten sonra rahatladım. Mehmet Cengiz, Nihat gerçekten öyle mi konuştu ya? Hayrettin Özaltın, Allah belamı versin. Ben şok oldum ya. Anam avradım olsun. Mehmet Cengiz, Adnan'a 30 değil mi? Hayrettin Özaltın, 30. Adnan da mahvoldu. Adnan'ı göremedin mi? Akşam simsiyah olmuştu. Mehmet Cengiz, evet Hayrettin. Aman ha, bunu hiç kimseyle paylaşmaman lazım. Yok, hiç merak etme. Mehmet Cengiz, bizlerin 100 verdiği yere sen neyi konuşuyorsun kardeşim? Sen 20 vereceksin ama Allah için Adnan'a fazla oldu. Tek mağdur olan Adnan oldu. Senin 30 vermen lazım. Adnan 20 vermesi lazım, doğru mu? Hayrettin Özaltan, doğru. Ama dün anladım ki bakan beni seviyor. Mehmet Cengiz, sever. Arkandan da öyle konuştu. Hayrettin Özaltın, zaten iki şekilde yok diyemedim. İşimiz de vardı ya. Mehmet Cengiz, evet. Hayrettin Özaltın, sen iyisin ha. Mehmet Cengiz, biz alıştık da bir hafta sonra da gayet normal karşılarsın. He. Mehmet Cengiz, Hasan Doğan tapesi. İş adamı Mehmet Cengiz, Hasan Doğan'la görüşüyor. Hasan Doğan, sıkıntı yok değil mi abi? Mehmet Cengiz, yo, konuyu hallediyorum. Hasan Doğan, tamam, benim halledeceğim bir şey var mı abi? Mehmet Cengiz, ben hallediyorum, 1,5 aydır bu konuyla uğraşıyoruz. Hasan Doğan, tamam abi. Mehmet Cengiz, Nihat Özdemir tapesi. Nihat Özdemir, Mehmet ne haber, neredesin, büroda mısın? Mehmet Cengiz, he bürodayım abi. Nihat Özdemir, tamam, normal yerden konuşuyorsun değil mi? Mehmet Cengiz, he, sana da çok üzüldüm. Akşam ya ne yaptım böyle? Nihat Özdemir, ya ben var ya, ben cenaze gibiyim. Mehmet Cengiz, sen bana lazımsın kardeşim ya. Nihat Özdemir, ben eve geldim. Var ya hanımın falan kimsenin yüzüne bakamadım. Doğru böyle soyundum, yatağa girdim, sabah uyandım. Bak benim burama geldi ya. Dün ben işkence çektim. Mehmet Cengiz, farkındayım. Nihat Özdemir, ya Türkiye yer yerinden oynar ya. Bunlar farkında değiller ya. Mehmet Cengiz, küfrediyor. Yani öyle kızmışım ki. Yani var ya bir anda reste çekebilirim. Yani anam avradım olsun. O haldeyim yani. Türkiye'yi sarsan kayıtlar. Sadece yukarıda sunulanlar değil, pek çok konuda ardı ardına telefon tapileri sızmaya başladı ki. Bunların pek çoğu yasal, yani mahkeme kararıyla yapılan dinlemelerdi. Cumhuriyet Gazetesi bu olayı Türkiye'yi sarsan o kayıtlar başlığıyla 28 Mart 2014'de okurlarına şöyle sundu. 1. Urla'da özel villalar. Büyük yankı yaratan ilk ses kaydıydı. 1 Şubat'ta yayınlandı. Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, amca diye hitap ettiği iş adamı Latif Topbaş'a telefon ediyor ve Urla'da villa seçiyordu. Bu villaların birinci derece sit alanındaki hazine arazisi üzerine yapıldığı belirtiliyordu. İzmir valisi, sit alanına kurulan villaları yıktırmak isteyince Latif Topbaş'ın beyefendi tabiriyle Başbakan Erdoğan'ı aradığı, valiyi şikayet ettiği ve valinin bu nedenle görevden alındığı iddiası da yine Urla tapelerinde yer alacaktı. Ne Erdoğan'ın ne de Topbaş'ın açıklamaları, Erdoğan ailesine armağan edildiği iddia edilen villalarla ilgili kayıtları kamuoyu nezdinde tam anlamıyla çürütemeyecekti. 2. Alo Fatih serisi. İnternete Alo Fatih koduyla sızdırılan kayıtlar, sosyal medyanın en çok konuştuğu kayıt serilerinden birisi oldu. İlk kayıtlardan birisinde Başbakan Erdoğan, Fas'tan Habertürk'ün üst düzey yöneticisi Fatih Saraç'ı arıyor ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sözlerine müdahale ederek altyazıdan kaldırtıyordu. Bir diğer Alo Fatih kaydında Fatih Saraç, Habertürk gazetesi genel yayın yönetmeni Fatih Altaylı ile konuşuyor, yayınlanacak bir seçim anketinde manipülasyon iddiası gündeme geliyordu. Anket manipülasyonunun Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın onayıyla yapıldığı iddiası da Saraç'ın konuşmasına yansıyordu. Bir başka kayıtta ise Başbakan Erdoğan Alo Fatih'i arayacak, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı adayı Mustafa Sarıgül ile ilgili haberlere yer verildiği için kızacak, Sarıgül'e sansür isteyecekti. Başbakan Fatih Saraç'ı arıyor. Habertürk gazetesinde yer alan ve sağlık sistemini eleştiren habere tepki gösteriyordu. Bize ise o haberde yer alan ve kapı kapı dolaştırılan 3 yaşındaki bebeğin ölüm haberini vermek düşüyordu. Yine sızan kayıtlar ortaya çıkaracaktı ki Yaşar Nuri Öztürk ve Sabah Tümer, Alo Fatih'e gelen bir telefon emriyle gruptan kovulacaktı. 3. Oğlum kaç para var? Çok az baba. 1 trilyon. Bu kez telefon tapeleri CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açıklandı. Kılıçdaroğlu, 17 Aralık operasyonu ile ilgili polis fezlekelerine giren ve tamamen yasal olduğunu belirttiği yolsuzluk ve rüşvetin belgesi niteliğindeki ses kayıtlarını ilk kez TBMM kürsüsünden dinletti. İşte dinletilen o kayıt. Barış Güler. 6.30'da geldiler. Celal Kara diye bir savcı arama kararı çıkarmış. Muammer Güler. Ne var oğlum senin evinde? Barış Güler. Hiçbir şey yok baba. Muammer Güler. Para ne var? Barış Güler. Kendi param. 3-5 kuruş kalan param. Muammer Güler. Kaç para? Barış Güler. Sen biliyorsun. Muammer Güler. Kaç lira oğlum? Barış Güler. 1 trilyon civarı param var, o kadar. Muammer Güler. Tamam oğlum. El koydular mı paraya? Barış Güler. Yok, arama yapıyorlar. Muammer Güler. Senin şimdi anladığım kadarıyla Rıza Sarraf'la bir rüşvet ilişkisinden bahsediyorlar. Diyeceksin ki bir danışmanlık işim var. Gayri resmi yapıyorum. Benim alacaklı olduğum dayımın oğlu bunların yanında çalışıyor. 4. Etiler bombası. Başbakan Erdoğan'ın Etiler Polis Okulu arazisinin Bosporus 360 şirketine devri konusunda bizzat müsteşarı Efkan Ala'yı görevlendirdiği iddia edildi. Kayıtlarda Bilal Erdoğan'ın da iş takibi yapılan şirketin gizli ortağı olduğu öne sürülüyor. Emniyet arazisinin önce hazineye, sonra Kiptaş'a devredilmesi, ardından da söz konusu şirkete verilmesinin planlandığı iddia ediliyor. 1 milyar dolarlık arazinin El Kadının oğlunun ortağı olduğu şirkete devredebilmek için tüm devletin seferber olduğu fezlekeleri de yansıyor. 5. Bilal evdeki paraları sıfırla. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında 17 Aralık günü gerçekleştiği iddia edilen telefon görüşmelerinin kayıtları internete düştü. Kayıtlarda Başbakan'ın Bilal Erdoğan'a iş adamlarından rüşvet karşılığı alındığı iddia edilen ve 5 ayrı evde tutulan paraları elden çıkarmasını ve paranın bazı iş adamlarına taşınmasını istediği iddia ediliyor. Kayıtlara göre son olarak elde 30 milyon avro kaldığı ve bu parayla da Çamlıca'da bulunan Şehrizar konaklarından gayrimenkul alınmasının kararlaştırıldığı öne sürülüyor. Videoda Erdoğan ve oğlu Bilal arasında geçtiği iddia edilen 5 konuşma kaydına yer veriliyor. İddiaya göre oğlu Bilal Erdoğan'ı arayan başbakan, oğluna operasyon yapıldığı bilgisini verdikten sonra aile fertlerine ait adreslerde saklanan paranın bir an önce sıfırlanması ve başka kişilere aktarılması talimatını veriyor. Kızı Sümeyye Erdoğan'ı Bilal'in yanına göndereceğini belirtiyor. Son görüşmede Bilal Erdoğan babasına paranın büyük kısmını iş adamlarına dağıttığını, evde 30 milyon avro kaldığını söylüyor. 6. Kucağa oturtma skandalı. Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı daha internete sızdırıldı. Kayıttaki iddiaya göre Başbakan ile Bilal Erdoğan arasında Sıtkı Ayan adlı iş adamının ses kaydında sadece Sıtkı Bey diye geçiyor ancak kaydın başı ve sonunda açık ismi yazıyor. 10 milyon dolar rüşvet vermek istemesi konuşuluyor. Kayıtta Başbakan'ın Bilal Erdoğan'a parayı kesinlikle alma. Ne söz verdiyse onu getirecekse getirsin, getirmeyecekse gerek yok. Bunlar ne zannediyorlar bu işi ya dediği iddia ediliyor. Ses kaydında ayrıca Başbakan'a ait olduğu iddia edilen sesten kucağımıza düşecekler merak etme sözünün duyulduğu görülüyor. 7. AKP TÜRGEV'e çalışmış. İnternete sızan yolsuzluk ve rüşvet operasyonu kapsamında TÜRGEV fezlekesi ve telefon dinlemeleri vakfın Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan tarafından yönetildiğini, Başbakan ve oğlunun kamu nüfuzunu kullanarak vakfa bağış adı altında ödemeler yaptırdıkları iddia edildi. Öyle ki bir şirketin 200 milyon TL'lik bağış yaptığı öne sürüldü. Çok sayıda iş adamının alacağı ihale karşılığı arsa bağışı yaptığı ileri sürüldü. 8. Aydın Doğan'ın davasına müdahale. Sosyal medyada yayınlanan yeni ses kaydında Erdoğan, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e, Doğan Holding'in patronu Aydın Doğan aleyhine SPK kanununa muhalefet suçundan açılan davanın duruşmasını anımsatarak takipçisi olmasını istiyor. Davadan beraat çıkması üzerine tekrar Ergin'i arayan Erdoğan, davanın nasıl beraatle sonuçlandığını sorguluyor. Ergin'in davanın hakiminin Alevi olduğunu belirterek, münferit bir hakim, geleceğini buna adamıştır, olumsuz birisi olduğunu söylediler, dediği iddia ediliyor. Erdoğan'ın dosyasının gideceği Yargıtay Ceza Kurulu ile ilgili sorular üzerine Ergin, ceza kurullarının yapısını kendilerinin değiştirdiğini hatırlatıyor. 9. Bir müdahalede Koç'a. Başbakan Erdoğan ile iş adamı Metin Kalkavan arasında geçtiği ileri sürülen ses kaydında Erdoğan'ın milli gemi projesine MİLGEM bağlı gemi ihalesini Koç'tan alıp Kalkavan'a vermek için kullandığı yöntemlere dair konuşmalar olduğu öne sürüldü. Kayıtta Erdoğan, 2013 Nisan'ında kendisine yakın tersane sahibi iş adamı Kalkavan'ı MİLGEM projesi ile ilgili Başbakanlık İletişim Merkezi ve Teftiş Kuruluna ihalede haksızlık olduğu yönünde ihbarda bulunmasını istiyor. 10. Sabah ATV için para havuzu. Yolsuzluk operasyonu kapsamında teknik takibe takılan bazı iş adamlarının Sabah ve ATV'nin Çalık grubundan devralınması için Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirdikleri iddia edildi. İnternete yansıyan konuşmalara göre Erdoğan, eski Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'dan Sabah ve ATV'nin satın alınması için bir grup iş adamını yönlendirmesini istiyor. Yıldırım, iş adamlarıyla toplantı yaparak kimin ne kadar para vereceğini tebliğ ediyor. Paraların toplanması görevini 3. Havalimanı ihalesini kazanan iş adamlarından Mehmet Cengiz ve Cemal Kalyoncu üstleniyor. Kalyoncu, Çalık grubundan medya kanallarını almak için Zirve Holding'i kuruyor. Cengiz de 450 milyon dolar topluyor. İş adamları görüşmelerde hızlı tren, tünel, demiryolu, karayolu ve havalimanı gibi pek çok ihale için hükümetten söz aldıklarını belirtiyor. 11. Danıştay'a başkan atıyor. Erdoğan ve döneminin Adalet Bakanı Ergin arasında geçtiği iddia edilen ses kaydındaki konuşmada Danıştay Başkanı'nın kim olması gerektiği içeriği yer alıyor. Başbakan Erdoğan ve dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergün'e atfedilerek yayınlanan ikinci telefon konuşmasında Danıştay Başkanlığı seçimi konuşuluyor. Erdoğan, Zerrin Güngör'ün seçilmesi için rakip adayın çekilmesini istiyor. 12. Demirören'i ağlatan baskı. Milliyet gazetesinde Öcalan, BDP görüşmesi tutanaklarının İmralı zabıtları manşetiyle haberleştirilmesinin ardından Başbakan Erdoğan'ın Erdoğan Demirören ile yaptığı konuşma internete sızıyor. Erdoğan'ın Milliyet Vatan grubunun patronu Erdoğan Demirören'i ağlatana kadar azarladığı iddia ediliyor. Demirören'in "Üzdün mü seni patron?" sorusuna Erdoğan "Duman ettiniz her tarafı, rezil ettiniz" diye cevap veriyor. Görüşme boyunca Milliyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Derya Sazak ve haberin muhabiri Namık Durukan'a adi, namussuz, kepaze gibi hakaretler eden Başbakan Erdoğan, vatan ve milliyetten kimseyi başbakanlık ocağına almayacağını söylüyor. Demirören, Başbakan Erdoğan'la görüşmenin sonlarına doğru ise "Nasıl girdin bu işe ya, kim için?" diyerek ağlamaya başlıyor. 13. Yolsuzluk savcısına âlâ tehdit. 17 Aralık'ın ardından İçişleri Bakanı Efkan Âlâ ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Selami Altınok arasında geçtiği iddia edilen ses kaydında Altınok, yolsuzluk soruşturması savcısı Celal Kara'nın verdiği talimatı yerine getirmeyen İstanbul Emniyeti İstihbarat Müdürü'nü ifadeye çağırdığını Âlâ'ya bildiriyor ve ne yapması gerektiğini danışıyor. Görüşmenin yapıldığı tarihte henüz İçişleri Bakanlığı görevine getirilmeyen ve henüz Başbakanlık Müsteşarlığı görevinde bulunan Efkan Âlâ, yeni emniyet müdüründen istihbarat müdürünü kesinlikle ifadeye göndermemesini, gelen yazılı evrakı çöpe atmasını, savcıyı telefonla arayıp kendisini tanımadıklarını söylemesini istiyor. Altınok, adli görev olması nedeniyle polislerin zor durumda kalacağını söylemesi üzerine Âlâ, konunun hükümet meselesi olduğunu söylüyor. Savcıyı arayarak "seni alır buraya getiririz, çete kurdunuz" diye ifadelerini kullanarak tehdit etmesini istiyor. Efkan Âlâ, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile görüşeceğini söylüyor ve Emniyet Müdürü Altınok'un da vali ve bas savcıyı aramasını istiyor. 14. Sayıştay raporları meclise gelmesin, duman oluruz. AKP Grup Başkan Vekili Nurettin Canikli ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdürü Hasan Doğan'a ait olduğu öne sürülen ve Sayıştay'ın 2012 raporları ile ilgili bir konuşma internette yayınlandı. Kayıtta Canikli olduğu öne sürülen kişi, Sayıştay'ın kamu kurumlarının denetlemesi ile ilgili olarak şu anda hükümet korumasız tam anlamıyla kapsamlı bir çalışma yapılması lazım, çok acil ifadelerini kullanıyor. Canikli olduğu iddia edilen kişi, parlamento adına denetim yapan Sayıştay'a kanunla verilen yetkilerin vakit geçirilmeden geri alınması gerektiğini savunuyor. Ses kaydında Canikli'ye ait olduğu öne sürülen ses, "Beyefendi talimat verdi. Şimdi var ya, bu raporlar gelmiş olsaydı Hasan Bey" ifadelerini kullanıyor. Bunun üzerine Hasan Doğan olduğu öne sürülen kişi, "bizim mecliste duman ederlerdi" diye konuşuyor. 15. Nijerya bombası. Ses kayıtlarındaki iddiaya göre, Başbakan Erdoğan'ın danışmanı Mustafa Varank olduğu iddia edilen kişi, Türk Hava Yolları Özel Kalem Müdürü olduğu iddia edilen Mehmet Karakaş ile kısa bir görüşme yaparak, Türk Hava Yolları aracılığı ile Nijerya'ya sevkiyatı yapılması istenen malzemeleri soruyor. Türk Hava Yolları Özel Kalem Müdürü Mehmet Karakaş ise "bu malzemeler Hristiyanları mı öldürüyor, Müslümanları mı öldürüyor?" diye soruyor. Bunun üzerine Varank birkaç gün içinde kendilerine konuyla ilgili bilgi verileceğini söylüyor. Ses kaydının yayınlanmasının ardından Türk Hava Yolları iddiayı reddetti. 16. Baykal kasetini Erdoğan mı sızdırdı? İnternette yayınlanan kayıtta Baykal kasetini Erdoğan'ın servis ettiği ileri sürüldü. Bu kez ses kaydı YouTube üzerinden yayınlandı. Kayıtta Erdoğan olduğu ileri sürülen kişinin yanındaki kişilere bunu versem nasıl yaparsınız? İnternete mi pas ediyorsunuz? Hemen başlayın, hemen her şeyi yükleyin. CHP bitiyor dediği duyuluyor. 17. Dışişleri tapesi. Muhalefetin seçim öncesi hükümet Suriye'ye müdahale planları yapıyor iddiasını destekleyen ses kaydı Türkiye'yi derinden sarstı. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Müsteşar Sinirlioğlu, MİT Müsteşarı Fidan ve Genelkurmay 2. Başkanı Güler'e ait olduğu öne sürülen kayıtlarda Süleyman Şah Türbesi bahane edilerek Suriye topraklarına müdahale edilip edilemeyeceği ve silah gönderilmesi tartışılıyor. Fidan, gerekçe yaratmak için öbür tarafa 4 adam gönderirim, 8 tane boş alana füze de attırırım dediği ileri sürülüyor. İddiaya göre Davutoğlu da başbakanın Süleyman Şah konusunda kendisine bu bir imkan gibi de değerlendirilmeli bu konjektürde dediğini aktarıyor. Davutoğlu'nun ayrıca devlette düzgün karar alabilen birkaç birim ve birkaç kişi olduğunu söylediği öne sürülüyor. 18. İş adamından küfür tapede. Yolsuzluk soruşturması kapsamında iş adamları Mehmet Cengiz ve Celal Koloğlu arasında geçen konuşmaların yer aldığı tapelerde Cengiz'in "Bu milletin A noktana koyacağız" şeklindeki sözleri kamuoyunda büyük tepki çekti. 10. ayrımın sonu, sayfa 148.